Programımıza devam ediyoruz Serdar Hocam'la birlikte. Serdar Hocam hoş geldin.
Hoş bulduk.
Buyurun İnşallah. Hocam.
Şimdi bu hücrenin içinde çok büyük kontrol olaylarının olduğunu görmüştük önceki programda. Bu çok büyük bir mevzu. Çünkü tesadüfler şuursuz ve hiçbir kontrollü olmayan yapılar. Yapı dediği içi boş bir kavram. Hücrenin içinde ise her yerde muhtemelen bir kontrol sistemi var. Isı karşı bir kontrol var, suya karşı bir kontrol var, asit bazlara karşı bir kontrol var. Vesetikal dediğimiz kontrol var. Bütün proteinin üretiminde bir kontrol var. Elektrolitlerinin oranlarında bir kontrol var. Bütün maddelerin bir sınır aralığı var. Bir şeyden az olmuyor, bir şeyden belli bir değerden fazla olmuyor. Orada bir kontrol var. Ve gen seviyesinde kontrol var. Ve istisnasız her bu yapılar bir kontrol içeriyor.
Evet.
Tesadüfler böyle ihtimamlı i̇nşallah. Olamazlar inşallah. Buna bir örnek görelim. Şimdi genler var DNA'da. Bu genler de özellikle tek hücrelerde operon dediğimiz yapılar halinde. Yani çok sayıda gen ortak bir amaç için bir araya getirilmiş. Bunlara operon deniliyor. Bunlardan biri de lak operonu. Lak operonu hücrenin temel enerji kaynakları nelerdir? Normalde şeker molekülleri. Eğer kendisi üretemiyorsa bunu dışarıdan almak zorundadır. İlk hücre şeker molekülünü dışarıdan almak zorundadır eğer kendisi üretemiyorsa. Ama bazı ortamlarda laktoz da olabiliyor. Laktoz da bir başka çeşit şeker zinciri, çift moleküllerden oluşuyor. Ama bunun hücre içinde kullanılabilir hale gelebilmesi için 3 tane enzime ihtiyaç var. Yani çift şeker zincirinden oluşan laktozun kullanılabilir hale gelip ondan enerji elde edebilmek için 3 tane enzim kullanılıyor. Bu 3 enzimin bir defa varlığı şart. Yani birinin varlığının bir anlamı yok. Şimdi gen seviyesinde şu gözüküyor. Öyle hassas bir ayar var ki. Şimdi şeker veya laktoz olmasına göre çok hassas bir durum var. Eğer şeker varsa boşuna laktoz sistemi çalıştırılmıyor. Eğer ortamda şeker kalmamışsa ve ortamda laktoz molekülü varsa, yani alternatif bir enerji kaynağı varsa, bunu bilincesinde bunu ödeyecek sistem devreye giriyor. Kırmızıyla olan bölgeler benim kullandığı bölgeler. Burası kontrol bölgesi. Her şeyin önünde operanın önünde böyle bir bölüm var. Kontrol bölgeleri olarak adlandırıldığında. Burada da öyle sanatlı bir yapı var ki tam da laktoz olduğunda, glukoz olmadığında bu sistem çalışacak şekilde üstün bir sistem var. Bunun için neler var? Özel baskılayıcı bölgeler var. Ondan sonra polimeraz enzimi dediğimiz bu DNA'dan üretimin yapılabilmesi için gerekli olan enzimin bağlandığı özel bölgeler var. Ve bunun gibi başka yapılar da var. Yani burada ne görüyoruz? Özel şifre dizileri var DNA'da. Bunlar bilgi içermiyor. Kontrol bilgilerini içeriyor. Şimdi şuursuz bir yapı kontrol düşünebilir mi? Yani kontrolün ne anlama geldiğini, neden hücre için bir gereklilik olduğunu ve bunu nasıl uygulanabileceğini düşünebilir mi? Düşünemez. Ve bunu yapamaz da. Ama her gende olması istisnasız bunun açık bir yaratılış delili olduğunu ispatlar inşallah. Bir ikiye alabilir miyiz acaba? Şimdi gen seviyesinde kontrol olduğunu gördük. Her gende de bu olmak zorunda. Neden? Çünkü eğer böyle kontrol bölgeleri olmazsa buralardan sürekli üretim yapılır. Bu takdirde hücrenin kaynakları kontrolsüz bir şekilde dağılır. Yani mesela şöyle düşünelim. Hücrede o kadar fazla olay cereyan ediyor ki bir tane bir enzim. Bu enzimle alakalı bir kontrol bölgesi olmasın ama diğer bütün bölgeler, bütün genlerin kontrol bölgeleri olsun, bütün operonların kontrol bölgeleri olsun. O genle alakalı bir baskılayıcı bir durum olmazsa, kontrol bölgesi olmazsa o genin sürekli üretimi söz konusu olur. Bu takdirde ne olur? Hücrede korkunç bir, yani korkunç demeyeyim de çok sayıda ilgili genden üretim olur. Yani burada mesela şu odada her şey nasıl yerli yerince. Gerektiği kadar kamera var, gerektiği kadar sandalye var, gerektiği gibi masa var, işte gerektiği gibi ışık düzeni var, gerektiği gibi işte camlar, kapılar var. Şimdi böyle bir ortamda her tarafta kamera olsa ne anlamı olur bunun? Hiçbir anlamı olmaz. Yani böyle yapının bir işlevi olmayacağı açık. Mesela çok sayıda kamera var ama kablo yok. oturacak yer yok, masa yok. Böyle bir şeyin bir anlamı olmaz. Dolayısıyla her yapının kontrollü olması gerekir. Tek bir gende bir kontrol olmazsa bu takdirde hücrenin kaynakları boşa gider. Zaten çoğu hastalıklarda bu tarz kontrollerin olmamasından kaynaklanıyor. Şimdi bir başka kontrol de protein seviyesinde oluyor. Gen seviyesinde kontrol olduğu gibi protein seviyesinde de oluyor. Vücudumuzda çok sayıda enzim var. Bunların her biri görevli. Bunların da kontrolü çok ilginç. Nasıl biz ışığı açıp kapamak için bir düğmeye basıyoruz. Çoğu enzim de doğru zamanda çalışacak şekilde Allah yaratmış. Yani mesela enzim aktif haldeyken, yani çalışır haldeyken belli bir görevi yerine getiriyor belki ama bunun da doğru zamanda çalışıyor olması lazım. Doğru zamanda doğru şekilde çalışıyor olması lazım. Mesela bu ışığın sürekli yanmasının bir anlamı yoktur. Yani program vaktinde çalışması gerekir. Mesela fabrikanın sürekli üretim yapmasının bir anlamı yoktur. Talebe nazaran bir üretim olması gerekir. Ve bu hücrelerde çok kritiktir. Çünkü bu kontrollerin bozuk olduğu yapılar hücrede kontrolsüz büyümelere sebep olup kansere de sebep oluyor. Çok sayıda kanserin nedeni bu proteinlerdeki kontrol mekanizmasının bozulması olduğu tespit edildi. Hatta kimi virüsler mevcut olan kontrol yapısını bozarak kansere sebep olduğu da bulundu. Dolayısıyla kontrol bir hücre için vazgeçilmez. İlk hücreden itibaren bu olmak zorundadır. Şimdi bununla alakalı bir teknik var. Fosfat. Önceki programlarda da gördük. Fosfat molekülün kendisi büyük bir mucize. Hücrenin içine alımı, depo edilmesi, DNA'da bir yazı zemini olarak kullanılması gibi kontrol molekülü olarak kullanılması. Enerji birimi var, ATP. Onun temel molekülü olması gibi çok çeşitli rolleri var. Hücre zarında da temel bir madde. Ve bununla alakalı bunun temini için çok sayıda enzim, protein, kapı ve kontrol proteinleri yine söz konusu. Bütün bunlar bir yana, yani fosfatın bütün bu kompleks halleri, onunla alakalı olması gereken bütün bu proteinler bir yana, bunlar dahi sadece evrim teorisini çökertmeye yeterlidir. Fosfatın proteinlerde, enzimlerde kontrol edici özelliği vardır. Mesela bazı enzimler normal hallerinde çalışmazlar. Fosfat molekülü özel bazı aminolere bağlanarak o enzimde bir yapısında bir değişikliğe sebep olur ve aktif hale getirir. Bu sayede fosfat tıpkı bizim ışığı açmak için düğmeye basmamız gibi fosfat da moleküle bağlanmasıyla aktif hale getiriyor. Veya bazı enzimlerde de fosfatın bağlanmasıyla aktif olan enzim kapalı hale geliyor. Yani işlenmez hale geliyor. Ve bu çok hassas bir ayar. Bunun mutlaka çoğu enzimde olması gerekiyor. Dediğimiz gibi bu enzimlerdeki özellikle hücrenin büyümesiyle ilgili enzimlerdeki bu yapıdaki kusur, yani bütün işlevlerini doğru bile yapsa enzim, sadece kontrol edilemez olsa bu takdirde o hücre kontrolsüz büyüyüp kanserli hale geliyor. Vücut kanser barındırıyor. Dolayısıyla kademe kademe gelişim mümkün değildir. Yani bütün bu işlevsel yapıları ve kontrol yapılarıyla beraber olmak durumundadır. Şimdi bunun da içinde bulunduğu bir şeye bakalım. Bir görüntüye bakalım. İkiye aldık mı? Tamam. Ben şuradan vereyim. Bu kontrol yapıları dahi hücrenin içinde bir sadece bir kısımdır. Hücre içinde bilgi iletişimi vardır. Mesela dışarıdan bir bilgi gelir. Bir hormon olabilir. Bir büyüme faktörü olabilir. Bunlar hücrede belli başlı değişikliklere sebep olur. Bunun da olması gerekir. Ama bunun olabilmesi için, yani hücrede gerekli olan değişikliğin olabilmesi için çok sayıda adım birbiri ardınca devam eder. Ve bunlar elden ele şekilde devam eder. Mesela bunlardan biri. Mesela bir hormonun hücrelerimize nasıl bir etkiye sahip olduğunu görelim. Ama şunu unutmayalım. Bu hormon bütün bu zincirde göreceğimiz bütün bu zincirde ufak bir hata vücut için ölüme sebep oluyor. Hastalıklara ve ölüme sebep oluyor. Şimdi hormon geldi. Özellikle bir alıcı var. Şimdi bu alıcının yapısı öyle uyumlu ki sanki dışarıdan bir haberci molekül gelecek de onu bilircesine onun yapısını hücre zarında özel bir yapısı var. Onu alıp bir başka molekülü aktif hale getiriyor. Bu bir enzim. Bakın enzimin çalışması bir başka molekülün onu tetiklemesiyle söz konusu oldu. Burada da enzimin kontrol çalışması söz konusu. Bu enzim hücre zarında bir özel bir yağ molekülü var. Bu özel yağ molekülü gidip kesiyor. Kesmesiyle beraber kontrolsüz bir iş de olmuyor. Bu çok şuurlu bir iş oluyor. İki tane parça oluşuyor. Bu iki parça da çok şuurlu maddeler gibi davranıyorlar. Onun da detaylarını göreceğiz. Biri diacil gliserol deniliyor. Diğeri de IP3 molekülü. IP3 molekülü. Bu moleküller bakın neye sebep oluyor. Şimdi bilgi dışarıdan geldi ve hücre zarında ufak bir kesmeye sebep oldu. Bunlardan diacil gliserol belli bir yerini aldı. IP3 de hücre sıvısının içine karıştı. Hücre sıvısının içine karışıp onun içinde özel bir başka kilit var. Endoplazmik retikulum organeli var. Bunun içinde bir kapı var. Ona bağlanıyor. Bir haberci molekül salınmış oluyor hücre içine. Dışarıdan evet. Bir haberci molekül geldi. Onun dili bir başka dile çevrildi. IP3 molekülü işte hücre sıvısına girip buradaki ona özgü bir alıcıya bağlanıyor. Ama bu alıcı da böyle herhangi bir alıcı değil. Bu alıcı bir başka bir işi tetikliyor. Her şey iç içe geçmiş. Ona bakalım. Peki bu neye sebep oluyor? Bu tetiklenen sistem bir kapı. Çok özel bir kapı. Ve bu kapının çok harika bir tasarımı, harika bir görünümü var. Bu kapının açılmasına sebep oluyor. Açılmasıyla beraber hücre içinde depolanan kalsiyum iyonları dışarı veriliyor. Hücrenin hücre sıvısının içine bırakılıyor. Burada bir de o kadar kompleks bir sistem var ki bir defa burada bir depo işlemi var. Özel başka üçüncü kademede saklı olan özel bazı haberci moleküller buraya depo edilmiş. Bir başka molekülün gelmesiyle beraber bu hücre içine salınıyor. Yani yine tekrar hatırlatayım. Bütün bu süreç birbiri peşi sıra devam eden süreçler. Biri bir diğerini tetikliyor. Ve bu tetiklemedeki ufak bir kusur sistemin çökmesine sebep oluyor. Ki bu da hücrede çok temel işlevlerin yapılamamasına sebep oluyor. İşte bununla beraber hücrede başka bazı sistemler devreye girip sinyal güçlendiriliyor. Ve kalsiyum iyonları da başka maddeleri tetikliyor. Kalsiyumlarda onlara özel kalmodulin denilen özellikle özel alıcılar vardır. Bu alıcıları uyararak o kalmodulinin bağlı olduğu enzimi aktif hale getiriyor. Bakın bir enzimin kontrol için ne kadar farklı farklı sanatlar var. Fosfat denilen bir molekülle kontrol ediliyor. Hücre zarında var olan bir molekülle kontrol ediliyor. Burada son gördüğümüz yapıyla da kontrol ediliyor. Ve bunlar böyle milimetrik, milimetrik de değil. Yani çok hassas bir şekilde atom düzeyinde bir uyumla birbiriyle çalışıyorlar. Ve bunlardaki ufak bir kusur sistemin çökmesine ve hücre için çok ciddi hasarları, kusurlara sebep oluyor. Bunun neticesinde bir tane enzim, yani çok sayıda enzim aktif oluyor ama bunlardan biri PKC adlı enzim aktif olacak. Ama bu da bakın burada o kadar detaylı bir şey var ki hem hücre içindeki kalsiyum iyonları bağlandı enzime, ayrıca önceden kesilmiş bir başka molekül vardı. Bu da ziyan edilmiyor. Bunun da bağlanmasıyla beraber bu enzim ancak o takdirde aktif hale geliyor. Ve bütün bu işlemler birbirine ihtiyaç duyuyor. Bakın ne kadar detaylı. Hücre dışından bir hormon geliyor. O hormon bir yağda kesilmeye sebep oluyor. Bir kısmı hücre sıvısına giriyor. Hücre sıvısına giren molekül özel bir depoya gidiyor. O deponun kapısını açıyor. Deponun kapısıyla açılmasıyla beraber içerideki haberci moleküller dışarı çıkıyor ve böylece bilgi güçlendiriliyor. O başka yapıları uyarıp özel enzimleri aktif hale getiriyor. Ayrıca PKC adlı özel moleküle bağlanıp zarda kalan diğer moleküle de bağlanıp onu aktif hale getiriyor. Ondan sonra da bu PKC'de hücre içinde başka zincirleri çalıştırıyor. Yani birbirinden kopması mümkün olmayan bir evet. Sistem var. Ve buradaki herhangi bir kusur, arada meydana gelen herhangi bir kusur sistemin çökmesine sebep oluyor. Ve böyle bir hücrede yaşayamıyor. Dolayısıyla neyi görüyoruz? hücrede indirgenemez bir kompleksik var. Kademe kademe tesadüf yok. Şimdi burada şöyle düşünelim. Bütün yapılar var. Ama aradaki o ilk baştaki mesela PLC adlı enzim, yani bu yağdaki yağ molekülünün kesen enzimde küçük bir kusur olsa ne oluyor? O zaman bu sistem çalışmıyor. Şimdi kademe kademe gelişti demiyorlar mı? Kademe kademe o PLC enziminin az bir kısmı olsun. Öyle bir enzim mesela hücre zarına bağlanmaz. Hani bağlandı diyelim. O ya, işlevi yapamaz. Kesemez. Hadi kesti diyelim. Onu kontrol bir şekilde yapamaz. Çünkü o bir alıcıyla beraber tetiklenmesi gerekir. Alıcıdan aldığı güçle, alıcıdan aldığı emirle eğer hareket etmezse sürekli keseceği için hücre içine sürekli bir ilgisiz zamanlarda çalışan bir sistemi devreye sokar. Bu hücrenin yapısını da bozuyor. Veya hadi o sistem de doğru ama kesme işlemini tam yerine getiremiyor. Yine sistem çalışmıyor. Dolayısıyla her yanıyla bir mucize. Ve bu dediğimiz işlem bütün diğer moleküllerde de söz konusu. Her biri bir diğerine bağlı. Her birinin bir görev tanımı var. Her birinin yaptığı bir görev var. Bunların her biri mükemmel şekilde olması lazım. En ufak bir kusur sistemin çökmesine sebep oluyor. Dolayısıyla evet. Neyi görüyoruz? Burada Allah'ın büyük bir sanatı var. Yani Allah her şeyi kuşatandır. Bütün hücredeki olayları kuşatandır. Burada bir birlik gözüküyor. Yani tesadüfler birlik nedir anlamazlar. Burada her şeyi bilen, her şeyin detayına hakim olan ve ancak her şeyi yaratan Allah'ın sanatı inşallah bu.
İnşallah. Sen şimdi işin genetik yönünü anlatıyorsun. Moleküler düzeyde neden evrimli olamayacağı, böyle bir tesadüfler sonucu yeni genetik bilginin oluşmayacağı, kademe kademe evrimleşemeyeceği, değil mi? Bütün sistemin blok halde tam mükemmel ve eksiksiz olarak yaratılmış olması gerektiği ve bunun böyle olduğu, aksinin olamayacağı. Bunu moleküler biyoloji, genetik bilimleri bize çok net olarak hakikaten gösteriyor. Hiçbir tereddüt olmayacak şekilde evrimli olmadığını ve Allah tarafından yaratıldığını. Yani her sistem mükemmel olarak Allah tarafından yaratılıyor. Böyle devam ediyor. Yani kademe kademesi zaten hiçbir şekilde bir anlam ifade etmiyor. Çünkü aradan bir parçanın eksikliği, saatte olduğu gibi mesela, onu işlemez hale getiriyor. Getiren sistemler. Bunun delillerini de fosil kayıtlarında görüyoruz biz. Değil mi? 350 milyon fosil var. Hiçbir şekilde ara geçiş formu yok. Evrimciler, Darwinistler ne yapıyorlar sıkıştıkları zaman? Hemen uydurma fosil. Fosil üretmeye çalışıyorlar. Aslında nasıl olması gerekirdi? Milyonlarca tür varsa trilyonlarca patolojik, asimetrik ara geçiş formları olması gerekirdi eğer evrim doğru olsaydı ve bu yok. Mesela en son yaptıkları sahtekarlıkta sahte tüylü dinozor Concavenator corcovatus. İsimleri de böyle uydurma. Saçma sapan Latince isimler koyuyorlar ki bilimsel gözüksün diye. Bakın Concavenator corcovatus diye bir sahte tüylü dinozor çıkarttılar. Şimdi bu dinozor fosilinde, hocamız da cevap verdi buna, haruyayanok.org sitesinden daha detaylı bilgi alabilirler. İddiaları şöyle. Biliyorsunuz kuşların güya dinozorlardan evrimleştiğini iddia ediyorlardı. Halbuki fosiller bunu çok net olarak yalanlıyor. Birazdan da anlatacağım. Şimdi bu yeni bulunan fosilin tüylü bir dinozor olduğunu iddia ediyorlar. Nasıl yapıyorlar bunu? Şöyle yapıyorlar. Ön kolundaki küçük çıkıntıları, işte bak tüy olmaya başlıyordu, bunlar tüy yapacaktı falan filan diye böyle uydurma izahlarla ortaya çıkıyorlar. Yani işine gelen şey de onu bambaşka spekülasyonla, hayali icatlarla böyle, hayali uydurmalarla bambaşka bir yöne çekiyorlar. Tam tersi, onların bu devrimi yalanlayan bir yapı, bir şey gördükleri zaman da bunu o zaman ihmal ediyorlar, göz ardı ediyorlar. Nitekim bu şimdi bu iddia ettikleri fosil mesela 160 milyon yıllık bir fosil. Halbuki 130 milyon yıllık bir fosil. Bundan daha eski 150 milyon yıllık Archaeopteryx var. Archaeopteryx'in bugün mükemmel kuş olduğunu en önde gelen Darwinist ornitologlar da kabul ediyor. Neden? Çünkü mükemmel kanat yapısıyla, içi boş kemikleriyle, en son göğüs kemiği de bulundu, güçlü uçuş kaslarının yapıştığı, asimetrik tüy yapısıyla modern bir kuş olduğu anlaşılıyor. Ama ondan daha eski kuşlar da bulundu. Ve bunlardan biri de Protavis denilen bir fosil. Ondan da eski. Hatta 225 milyon yıllık bir fosil. Nedense bir türlü kabul etmiyorlar Protavis'in. Halbuki Protavis bütün kuş özelliklerine sahip modern bir kuş. Neden kabul etmiyorlar? Çünkü bunların dinozorlardan da daha eski olduğu için bütün bu iddialarını yerle bir ediyor. Çünkü evrim yok. Çok açık, evrim olmadığı da çok açık bir şekilde ispat edilmiş. Onun yerine böyle hayali, yok ayağın ön ayağında küçük çıkıntı vardı, işte bundan da zaten tüy olacaktı falan gibi saçma sapan şeylere sarılmaya çalışıyorlar. Ama kurtarırı yok. Evrim yerle bir oldu Allah'ın izniyle. Ve bu zaten Darwin döneminden beri biliniyor. Bakın Darwin diyor ki ara geçiş formundan olmadığını daha Darwin kendisi söylüyor. Kitabında da yazıyor hatta bunu. Hatta diyor ki evrimin kanıtları diyor sadece fosil kayıtlarında bulunabilir diyor. Ondan sonra ara geçiş formu yoktur diyor. Yani evrim mevrim yoktur diyor. Bakın diyor ki yazdığı bir mektupta söylüyor bunu. Teorim sadece birçok kusur ve delikleri de olan bir hipotez paçavrası. Sorum şu ki acaba bu paçavranın herhangi bir kıymeti var mı? Yani Darwin bugün yaşasaydı bunlara bayağı gülerdi. Değil mi? Diyor, devam ediyor. Bir türün diğerine değişimine ilişkin hiçbir kanıt yoktur. Bakın hiçbir kanıt yoktur diyor. Tek bir türün değiştiğini kanıtlayamayız diyor. Ne demek bu? Evrim yoktur demek. Evrim yoktur diyor yani Darwin. Türlerin kökenin kitapları şunu söylüyor. Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Niye rastlamıyoruz? Yok da ondan. Neden bütün doğa bir karmaşa halinde değil de tam olarak tanımlanmış ve yerli yerinde? Yani yaratılmış diyor. Sayısız ara geçiş formu olmalı. Fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz? Bakın sayısız olmalı diyor yani. Hakikaten evrim yani onların dediği gibi doğru olsaydı ki doğru olamaz da. Öyle olsaydı trilyonlarca ara geçiş formu olması lazımdı diyor. O da söylüyor zaten sayısız diyor olmalı diyor. Ama hiç yok diyor. Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil? Jeoloji iyi derecelendirilmiş bir süreç ortaya çıkarmamaktadır. Ve belki de bu benim teorime karşı ileri sürülecek en büyük itiraz olacaktır. Charles Darwin, Türlerin Kökeni sayfa 172-280. Çok açık bir şekilde evrim olamayacağını söylüyor. Ve bunalıma girdiğini söylüyor. Diyor ki, bazen tamamıyla çöküntüye uğrayacağımdan korkuyorum. Bazen yakında tamamen yenilgiye uğrayacağımdan şüpheleniyorum. Görüşlerimin sayısız miktarda zorluklarla dolu olduğunu göremeyecek kadar kör olduğumu sanma. Böyle devam ediyor. Sürekli itirafları var. Yani bunun iddialarının uydurma olduğunu Darwin zaten çok iyi biliyor. Bu dedesinden Sümerlerden aldığı bu saçmalıkların. Yani yok diyor işte ara geçiş formu yok diyor. Ara geçiş formu yoksa zaten evrim yok demektir. Evrimin bütün iddiası odur değil mi? Tesadüfen haşa tesadüfi değişikliklerle küçük küçük değişikliklerle bir tür diğerine dönüşecek diye iddia ediyorsa ki öyle iddia ediyor. Ara geçiş formu var mı? Yok. Bitti o zaman evrim yok. Zaten türler bize fosil kayıtları türlerin birdenbire eksiksiz ve mükemmel şekilde ortaya çıktığını ortaya koyuyor. Ya bu sonucu ve şimdi bir hipotezin, iddianın yani teori olabilmesi için mutlaka gözlemlerle ve deneylerle destekleniyor olması lazım. Fosil kayıtları ki evrimin olabileceğini gösterecek en net kayıtlar hayatın çünkü geçmişteki neler olup bittiğini gösteren bize sadece fosil kayıtlarıdır. Türler nasıl ortaya çıkmış, hiçbir değişikliğe uğramış mı? Fosil kayıtlarından anlarız. Fosil kayıtları bize hiçbir şekilde evrim olmadığını, bütün canlıların eksiksiz ve mükemmel olarak yaratıldığını ortaya koyuyor. Çünkü birdenbire eksiksiz olarak ortaya çıkıyor canlılar. Mesela ilk kartallar o şekilde birdenbire eksiksiz ortaya çıkıyor. Ve hiç değişmiyor yüz milyonlarca yıl boyunca, milyonlarca yıl boyunca. Böceklerde böyle, kuşlarda böyle, sineklerde böyle, balıklarda böyle, sürüngenlerde bu şekilde. Milyonlarca tür bu şekilde. Bu bize evrimin olmadığını gösteriyor. Sen de işin moleküler biyoloji yönünü anlatıyorsun. Yani izleyicilerimiz ona dikkat etsinler. Yani DNA'nın yapısı gereği, proteinlerin yapısı gereği ve hücrenin içindeki sistemlerin yapısı gereği bu sistemler zaten herhangi bir değişikliğe uğrayabilecek sistemler değil. Yani aklın kavrama sınırlarının ötesinde kompleks sistemler. Şöyle düşünelim. Mesela milyonlarca böyle oyun kağıdından bir ev yaptığımızı düşünelim. Yani bu bir kere teorik olarak mümkün ama pratikte mümkün değil aslında. Yani milyonlarca kartı üste koyduğunda durmaz. Hatta böyle hani sayıyı arttırdığınız zaman 10, 15, 20'ye geldiğiniz zaman artık o yıkılmaya başlar. Çünkü en ufak bir oynama, bir havanın esintisi, değil mi? Bir dengesizlik bütün sistemi yıkar. Ve böyle kompleks sistemlerde yani milyonlarca karttan bir şey yaptığınızı düşünseniz oraya dışarıdan bir müdahale ne yapar? Yani bir kartı alıp siz yer değiştirebilir misiniz başka bir kartla? Değdiğiniz anda, bırakın değmeyi, yanına yaklaştığınız anda yıkılır o böyle. Değil mi? Çok kompleks bir sistemdir çünkü. İşte canlılardaki sistemler de böyle. Hocamın anlattığı, değil mi? O bir enzim, başka bir enzimi aktifliyor, alıcılar var, o gidiyor başka bir enzimi aktifliyor, böyle domino taşı gibi. Ve sırayla olmak zorunda bu. Yani onlardan birini çektiğiniz zaman, o sıra bozulduğu anda bu parça gidip bu parçayı etki edemiyor. Aradaki o parçanın olması mutlaka gerekiyor.
Evet.
O zaman bütün sistem çalışmıyor. Bütün sistem çalışmadığında hücre hayatta kalamıyor, ölüyor. Canlı hayatta kalamıyor, ölüyor.
Evet.
Dolayısıyla bunların mükemmel bir eksiksiz olarak yaratılmış olması gerekir. Hem bilimsel olarak böyle, hem mantıken böyle, hem de fosil kayıtları bunu böyle gösteriyor zaten. İnşallah. Canlılar binlerce genden oluşan canlılar. Öyle hani bir tane gen de değil. Mesela bir insanda 25 bin tane gen var. İşte meyve sineklerinde 13 bin tane gen var. En ufak bir bakteride bile 400-500 tane genden oluşuyor. 600 tane genden oluşuyor en küçük bakteriler dahi. Ve bunlar da birden fazla proteini kodladıkları için binlere çıkıyor protein, kodladıkları protein sayısı. Ve birinin eksikliğinde olmuyor ve fosil kayıtları da bize Allah tarafından ve mükemmel olarak yaratıldığını ve hiçbir şekilde evrimleşmediğini gösteriyor evet, zaten.
Maşallah.
Maşallah.
Yani hakikaten öyle. ve bu hücredeki olayları büyüttüğümüzde, yani mesela bu şehir yapısına getirdiğimizde, şehir ebatlarına, şehirden daha kompleks, daha hayret verici. Yani bütün buradaki kitapların, işte sandalyelerin, masaların şuurlu davranması gibi davranıyorlar. O küçücük dünyada, o küçücük yapılarıyla. Orada tecelli eden üstün akıl, Allah'ın aklı. Yani tesadüflerin, şuursuzların, o materyalistlerin kafasında ilah edindikleri, içi boş ilahların yapabileceği bir şey değil. Onlar sahte bazı isimler öne sürüyorlar. O sahte isimler de böyle bir şey yapmaya kabiliyetleri yok. İşte çatışma diyorlar. Çatışmayla bu zenginlik meydana geldi diyorlar. Halbuki hücrenin içine hep baktık el ele verme var. Düzgün ve kontrollü bir şekilde işlerin yapılması var. Yani çatışma diye bir durum yok. Yani çatışma diye bir kavram kesinlikle hücrenin içinde yok. Olması hep yıkıma sebep oluyor. Mesela işte serbest radikaller dedik. Hücrenin içinde bu terörist ajanlar gibi davranıyorlar. Etrafa saldırıyorlar. Yıkıntıya sebep oluyorlar. Bunlar DNA'da tahribe sebep oluyor. Yağlarda tahribe sebep oluyor. Proteinlerde tahribe sebep oluyor. Bunlara karşı koruma mekanizması olmak durumunda. Ve Allah bunları yaratmış. Yani Allah'ın yaratma sanatı pek çok bizi o tehlikelere karşı koruyan bir sistem var. Allah her canlıya bir hayat süresi vermiş. Yani mesela bir hücre mükemmel yapısıyla dahi biz ortaya koysak o bir ölme doğru ölümle neticeleniyor. Normalde yani siz onu ayakta tutmaya çalışmazsanız bir hücre kademe kademe gelişmez. Yani mutlaka bir ayakta tutma söz konusu. Yani bizim yapamayacağımız bunu açık da hani anlaşılması açısından söyledim. Ve mükemmel bir sanat var. Yani mesela enerji temini. Her hücrenin enerjiye ihtiyacı var. İlk hücrenin de enerjiye ihtiyacı var. Şimdiki hücrenin de enerjiye ihtiyacı var. Bu enerji elde etmesi için de çok kompleks sistemlere gerek var. Yani enerji dahi tesadüfen olmaz. Mesela ATP'ye yükleniyor diyelim. Değil mi? Hücrelerdeki enerji kaynağı ATP. Ama bu ATP'nin olabilmesi için fosfatın içeri girmesi lazım. O fosfat içinde bahsettik. Çok detaylı bir sürü sistem gerekiyor. Taşıma proteinleri, enzimler, genler ve o kapıların kontrolü. Bunların her birinin olması lazım fosfat için. İşte adenozin kısmı var. Bunun içinde 12 tane enzimin varlığı şart. O enzimler zaten genlerde kodlanıyor. Genlerin varlığı şart. Dolayısıyla bir içinden çıkamayacakları bir sistem var. Ayrıca bunun yani ATP'nin üretilebilmesi için de hem grupları taşıyan özel kompleks proteinlere ihtiyaç var. Yani ki bunlar işte bazı elektron alıcıları var, onlara ihtiyaç var. Elektron vericileri var, onlara ihtiyaç var. Ondan sonra şeker gibi enerji depolayan depo moleküllerine ihtiyaç var. Bunlar olduğunda bir enerji elde edilebiliyor. Yani veya fotosentez. Fotosentez içinde özel enzimler var. Özel içinde demir iyonları var, bakır var, özel klorofil maddeleri var. Ve bunların için özel bir üretim sistemi var. Mesela onun görev yerine taşıyan özel bir sistem var. O görev yerinde ona özel bir zar sistemi var. Ve enerji üretecek motorlara ihtiyaç var. Yani ATP üreten de bir özel motor var, ATP sentaz. Bütün bu yapıların varlığında ancak enerjinin bir anlamı var. Onun dışında enerji tahribe sebep oluyor. İşte Hiroşima'da, Nagasaki'de enerjinin en alası vardı. Bir atom bombasıyla şehir yok oldu. Hücrede de bu enerjinin kullanılabilir olabilmesi için böyle kompleks yapıların varlığı şart. Enzimlerin, proteinlerin, o çok çeşitli biraz önce saydığımız maddelerin varlığı şart. Bunların olmadığı bir hücre yaşayamıyor. Yani bugün bakterilerde mesela bizdeki enerji temin sistemine nazaran çok daha böyle çeşitli, çok daha böyle zengin sistemler var. Ama bunlar da tesadüfen olmuyor. Onlar da kompleks sistemler. Onlar da çok parçadan oluşuyor. Ve onlar da kademe kademe olamıyor. Ve onların da olabilmesi için hücrede başka yapılara ihtiyaç var. İşte yine taşıma proteinlerini, yerleştirme proteinlerini, adres onun kontrolünü. Bunların her birinin varlığı aynı anda şart. Dolayısıyla yani evrimciler çok komik bir iddiada bulunuyorlar. Yani şu bilgisayar nasıl olamıyorsa tesadüfen, hücredeki bu yapılar da adeta bilgisayarlar gibi. Çok, çok detaylı sistemler yani. Çok akıllıca sistemler. Aminoasitlerin seçimi çok akıllıca. Dizisi çok akıllıca. Onların kontrol bölgeleri, adres bölgeleri. İşte o işi yapabilmeleri için özel aminoasit dizileri. Yani onların mesela her enzimin bir aktif bölgesi var. O aktif bölgesinde ilgili işi yapabilmesi için özel aminoasitler gerekiyor. Ama onun da yapabilmesi için özel bir 3 boyutlu yapıya ihtiyaç var. O 3 boyutlu yapının oluşabilmesi için bütün aminoasitlerin bir anlamı var. Ve bütün yapı bir arada olduğunda netice ortaya çıkıyor. Ve onun da çalışabileceği bir ortam olması lazım. O enzim bir yerde bir işe yarayacaktır nihayetinde. O yarayacağı ortamın hazır olması lazım. O da başka enzimlerin varlığını şart koşuyor. Ara maddelerin varlığını şart koşuyor. Onların belli oranlarda, madde oranlarında olması gerekiyor da. Dolayısıyla bütün bu süreç her yanıyla bir mucize. Yani bu yönde hiçbir delilleri yok. Yani bilimsel, yani bu herhangi bir gözlemleri yok. Herhangi böyle bir hani o yönde bir tesadüf ilah edinecekleri bir durum da yok. Zaten Allah ayetlerde belirtiyor. Küfrün aleyhine bir Allah yol indirmemiş. Bundan dolayıdır ki yani bütün bu gerçeklere rağmen bunu görmezden gelerek yani yalanı savunurlarsa o zaman kendilerini rezil ederler.
Evet. Bakın Harvard Üniversitesi'nden özür dilerim. Dünya böyle çok önde gelen bir Darwinist paleontolog var, yani fosil bilimci. Aynı zamanda müze müdürü Niles Eldredge. Diyor ki tabii ki paleontologlar uzun zamandır evrimden ilkiliyorlar. Niye ilkiliyor? Çünkü paleontoloji fosil kayıtları doğrulamıyor da ondan. Yalanlıyor onu, yaratılışı kanıtlıyor. Hiçbir şekilde gerçekleşmiş gibi gözükmüyor. Hiçbir şekilde evrim olmamış diyor. Kim söylüyor bunu? Niles Eldredge. Dünyanın en ünlü Darwinist fosil bilimcisi. Evrime dair yeni fikirler tanıtılırken genelde ansızın bir ortaya çıkışın söz konusu olduğunu görürüz. Aniden ortaya çıkış Allah yarattığını gösterir. Ne var ki fosil kayıtları evrim hakkında bir şeyler öğrenme anlayışındaki pek çok ümitsiz paleontoloğu bu şekilde vurmuştur. İşte size bir itiraf daha. Yani bütün Darwinistler aslında Niles Eldredge Reinventing Darwin, Darwin'i yeniden keşfetmek, evrim teorisinin yüksek masasındaki büyük tartışma diye olan kitabının 95. sayfasında söylüyor bunu. Bütün evrimciler, Darwinistler, Charles Darwin dahil, Niles Eldredge, Stephen Jay Gould, Richard Dawkins, hepsi evrimin olmadığını biliyor. Tek sebep, bu saçmalığı desteklemelerindeki tek sebep, haşa Allah'ın varlığını inkar edebilmek. Çünkü evrim olmadığı takdirde, tabii ki yaratılış kabul etmesi gerekir. Allah tarafından yaratıldığını ve onu insanı sorumlu hale getiriyor. Sırf bunu kabul etmemek adına, ki çok büyük bir suç bu, zulüm. Çünkü Allah mutlaka hesabını soracak inşallah. O zaman işte bu saçmalığı inanmadıkları halde destekliyorlar. Ama onun da sonuna gelindi inşallah ayrı zamanda. Hazreti Mehdi görevinde inşallah. Evet. Değil mi inşallah? Hadislerden, bütün alametlerden 150 tanesi gerçekleşti inşallah. Ve 150'den fazlası, hatta 200'e yakın alamet gerçekleşti. Ve Darwinizm'de Hazreti Mehdi'nin çıkış alametlerinden, büyüklerinden Darwinizm ve materyalizm yerle bir olması Üstad Said Nursi Hazretleri söylüyor. O da şu anda gerçekleşiyor dünya çapında inşallah.
İnşallah.
Ve İslam'ın hakimiyeti olacak Allah'ın izniyle. Evet, ve inşallah. Bambaşka bir döneme gireceğiz. Bu saçmalıklara kimse zaten itibar etmeyecek. İleride hatta gülecekler. Savunanlar da utanacaklar ve yani hatırlayacaklar bu günleri. Bu nasıl savunduk diyecekler inşallah.
İnşallah.
Bu saçmalığı. O döneme geldik Allah'ın izniyle.
İnşallah. Şimdi bu şeyle alakalı bir bilgi daha verelim. Fosfatı gördük. Enzimlerin kontrolü için çok önemli bir madde. Fosfatın bağlandığı enzimler önceden çalışmaz iken çalışır hale gelebiliyorlar. Şimdi ama bu çalışmasıyla beraber nelere sebep oluyorlar? Mesela ekranda bakalım. Şimdi bu uzun bir yine zincirin sadece son aşamasını gösteren bir kısım. Fosfatın bağlanmasıyla beraber bir kompleks oluşuyor ve bu kompleks genlere bağlanıp genlerden üretim yapılmasına sebep oluyor. Bakın burada fosfat molekülü var. ilgili bir proteine bağlanmış. Şimdi fosfatın bu moleküle sürekli bağlanması durumunda bu gen sürekli üretilip ve bundan da şeye sebep oluyor. Bu hücrenin sürekli büyümesine sebep oluyor ve kansere sebep oluyor. Dolayısıyla bu fosfatın ilgili büyüme gerçekleştikten sonra mutlaka oradan alınması gerekir. İlk onu fosfat bağlayan enzim, yani bu şu molekül olduğunda ilk bu fosfatın bağlanmasına sebep olan enzim varken bunu oradan alacak enzimin de beraberinde olması lazım. İşte fosfataz ve kinaz deniliyor bunlara. Kinazlar fosfat bağlayan enzimler. Yani fosfatın bağlanması için dahi bir enzime ihtiyaç var. Onu oradan sökmek için de fosfataz denilen başka enzimlere ihtiyaç var. Yani iki tane zıt işin aynı yapacak robot moleküllerin aynı anda hücrede varlığı şart. Bunun olmadığı hücreler kontrolsüz büyümeye ve ölmeye sebep oluyor. Dolayısıyla burada aynı anda iki şey, birbirinin zıttı olan şey bir yerde bulunuyorsa böyle ve böyle şuurlu bir iş yapıyorsa doğru zamanda, doğru zamanda devreye giriyor. Mesela biri bağladı ama diğeri hemen kesmiyor. Bağladı, gerekli işlemler yapıldı. Gerektiği kadar bir zaman geçti. Ondan sonra devreye giriyor. Gerektiği zaman devreye girdiği bir durumda bu neyi ifade ediyor? Bu bir yaratılış. Allah'ın yaratma sanatı. Burada bir şuursuzluk yok. Birinin olmadığında sistem çalışmıyor. Dolayısıyla kademe kademe gelişim kesinlikle söz konusu değil. İnşallah.
İnşallah. Bitirelim mi Serdar Hocam yavaş i̇nşallah. Yavaş? İnşallah. Zaten inşallah Allah Kur'an'da bize evrim olmadı. Çok açık inşallah. Evet. Allah'ın ol demesiyle. Allah çünkü sonsuz güç sahibi, sonsuz kudret sahibi. Bunu anlayamıyor bir kısım insanlar. Allah'ın öyle sebeplere ihtiyacı yok.
Evet inşallah.
Yani sebepleri insan için yaratmıştır Allah. İnşallah. İnsan değil mi? Aciz bir varlıktır. Sınırlı akılla, çok sınırlı bir akılla yaratılmıştır. Çok aciz yaratılmıştır inşallah Allah tarafından. Zamana mekana bağımlıdır. Sebeplere bağlı olan insandır. Allah sebepleri insan için yaratır. Ama dilediği zaman onları kaldırır ve değiştirmeye gücü yeter.
İnşallah.
Dolayısıyla öyle yok işte amino asitler bir araya gelecek. Ondan sonra proteinler yapacak proteinler. Böyle bir konu yok. Evet. Allah'ın ol demesiyle hemen oluverir diyor Allah inşallah.
İnşallah. Tabii yani tıpkı bir rüyadaki gibi. Rüyada da mesela bir güneş olduğunda terleyebiliyoruz rüyada. İşte bir su içiyoruz. Susuzluğumuz gidiyor. İşte koşuyoruz terliyoruz. Orada da bir sebepler dünyasında gözüken bir sistem var. Ama bunların hiçbiri gerçek sebep değil. Yani oradaki bir sıcaklık veren güneş görüntüsü gerçekten sıcaklık vermiyor. Allah orada bize gösteriyor sanatını. Yani ilgili görüntüyü Allah'ın yarattığını.
Evet.
Ve onu hissedip bizleri onun oluşturduğunu. Bu dünyada da öyle.
Evet.
Bu dünyada da dediğin gibi yani sebepler Allah'ın birer sanatı.
Evet. Yani tabii dışarıda madde var ama biz onun aslında hiçbir zaman muhatap değiliz. İnşallah. Mesela işte insanın olması için anne baba gerekiyor. Değil mi? Anneden gelen yumurta hücresiyle babadan gelen yumurta hücresi. Yani spermle yumurta hücresi birleştiği zaman bir insan olabiliyor. Allah sebeplerini bu şekilde yaratmış. Bu hücrenin olması gerekiyor. Ama Hazreti İsa'nın babası yok. Yani o şekilde değil mi? Annesini direkt doğrudan ol demesiyle hamile bırakarak Hazreti İsa'yı yaratıyor Allah. Hazreti Adem'in hem annesi hem babası yok. Hazreti Zekeriya'nın kısır eşini hamile kalıyor inşallah. Melekler var, cinler var. Evrimle mi yaratılmışlar? Değil tabii ki. Allah'ın doğrudan yani ol demesiyle yaratılmışlardır. Yine nitekim cennette huriler, vildanlar, gılmanlar evrimle mi yaratılmış? Tabii ki değil. Ya da Hazreti mesela hiçbir cansız madde normalde insanın sebepler dahilinde canlı maddeye dönüşmez. Ama Allah bunu dilerse de değiştiriyor. Mesela Hazreti Musa'nın asasını at diye vahyediyor Allah. Attığı anda o tahtadan olan asa birdenbire canlı bir hayvana, yılana dönüşüyor ve bütün oradakileri yutuyor. Ya da Hazreti İsa'ya çamurdan bir şey yapmasını, bir şekil vermesi, çamurdan kuş biçiminde bir şey yapmasını emrediyor Allah. Onu yaptığında, üfürdüğünde kuşa dönüşüyor. Yani Allah sebeplere bağımlı değildir. Sebepleri yaratan Allah'tır ve dilediği zaman bunları kaldırır veya değiştirir. Allah dilediği zaman.
İnşallah.
Evrim gibi böyle insanın küçük aklıyla icat ettiği sebepler haşa işte Allah'ın kadri hakkıyla takdir edemediler diyor Allah.
İnşallah.
Allah sonsuz güç sahibidir, sonsuz kuvvet sahibidir, sonsuz akıl, sonsuz sanat sahibidir. Bunun da delillerini biz bilimsel olarak bütün canlılarda, canlıların yaratılışında görüyoruz inşallah.
İnşallah.
Yarın bizi hangi kanalda? Yarın bizi inşallah Saat 22'den itibaren harunyahya.tv, Mavi Karadeniz Radyo ve Kocaeli TV'den takip edebilirsiniz. Tekrar söylüyoruz, Mavi Karadeniz Radyo ve Kocaeli TV'den takip edebilirsiniz. Herkese hayırlı geceler diliyoruz inşallah. Evet.